Ayrım 9, sayfa 101, 8. bölüm, Claire. Apartmanın önüne yanaşan taksi kulak tırmalayan bir sesle durmadan önce buzlu zeminde bir süre kaydı. Sokak lambaları elbisemdeki pulları ışıl ışıl parlatıyordu. Bir an önce bir eşofman ve tişört giymeyi arzulayarak bir iç çektim. Şanslı bir adam diye şakalaştı taksi şoförü elbiseme göz gezdirerek. Efendim? Bu gece randevulaştığınız adam diye devam etti. O dedim. Herhalde kızarmış gözlerimi ve gözyaşlarıyla ıslanmış yanaklarımı fark etmemişti. Evet, omzumu silkerek şoföre $20 uzattıktan sonra kaldırıma adımımı attım. Artık varlığımdan bile haberdar değil diye fısıldadım kendi kendime. Taksi uzaklaştıktan sonra. Jean kapıyı benim için açarken menteşeye takılmaması için eteğimi topladım. Erken döndün, sanıyordum ki bu gece Ethan ve sen... Öyle ışıltılı ortamlardan hoşlanmadığımı biliyorsun dedim. Daha fazla sıkıştırmasına fırsat vermeyerek. Ayrıca bu elbise çok kaşındırıyor. Jean uzunca bir süre bana baktı. Claire nasıl gidiyor diye sordu nihayet. Gözleri iri, bakışları şefkat ve iyilikle doluydu. O kazadan beri diye ekledi titrek bir sesle. Bir daha eskisi gibi olamadın. Başımı sallayarak onu onayladım. Haklısın dedim. Olmadım. Jean güçlü kolunu omzuma doladı. O an uzun zamandır içimde biriken ve onları herkesten gizli tutmak, hissetmemek için elimden geleni yaptığım duygularla karşı karşıya kaldım. Bugün yıl dönümü değil mi? O Jean diyerek ağlamaya başladım. Bazen yüreğim patlayacakmış gibi hissediyorum. Öyleyse bırak patlasın dedi. Babamın ben küçük bir kızken yaptığı gibi saçlarımı okşayarak. Bu yükü çok uzun zamandır taşıyorsun. Dök içini, hepsini boşalt tatlım. Gözlerimi kapattım. Anılarım bir sel gibi yükselerek kendim için kurduğum küçük, sağlam dünyamı ve beni geçmişin acılarından koruyan zırhımı yıkmasına izin verdim. Gözlerimi kapattım ve hatırladım. Bir yıl önce. Pembe mi yoksa mavi mi diye sordu Ethan arkamdan yaklaşıp burnunu boynuma bastırarak. Arkamı dönerek ona baktım. İki elinde de minicik giysiler vardı. Birinde uçuk mavi bir hırkayla açık mavi, küçük bir pantolon... Diğerinde ise beyaz bir tayt ve altında fırfırları olan pembe bir elbise tutuyordu. Kalbimin eridiğini hissettim. Hangisi olursa olsun bu bebek çok şık olacak dedim. Ethan pembe elbiseye göz gezdirerek gülümsedi. Bence o bir kız olacak. Hayır dercesine başımı salladım. Erkek. Beni kendine doğru çekerek elini artık iyice büyümüş olan karnımın üzerinde gezdirdi. Ailelerimizin bilhassa Ethan'ın ailesinin hatırı sayılır ölçüdeki itirazlarına rağmen... Bebeğin cinsiyetinin bizim için sürpriz olmasına karar vermiştik. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun diye fısıldadı Ethan kulağıma. Gülümseyerek yanağına bir öpücük kondururken kapının önündeki spor ayakkabılarımı fark ettim. Akşam yemeğinden önce biraz koşacağım. Ethan suratını astı. Claire bunu yapmasan çok sevinirim. Kendini fazla zorluyorsun. 8 aylık hamile halimle Siddle caddelerinde koşuyor olmamın şaşkın bakışlara neden olduğunu kabul etmeliydim. Gel gelelim hamilelik süresince koşu yapmak hakkında birçok araştırma yapmıştım ve konuyla ilgili okuduğum her yazı bunun genellikle güvenli olduğunu belirtiyordu. Doktorum hamileliğimin son 3 ayında koşmaya devam edecek olma fikrimi coşkuyla karşılamasa bile bunu yasaklamamıştı. Koşmaktan nefesim kesilince duruyor, yeterince de sıvı tüketiyordum. Ayrıca kendimi bildim bileli bir koşucu olduğumdan benim için koşmayı bırakmak, nefes almayı bırakmak gibi bir şeydi. Ethan diye karşı çıktım. Doktor Jensen'ın hamilelik boyunca koşmanın son derece sağlıklı olduğunu söylediğini biliyorsun. Evet, belki hamileliğin ilk aylarında öyledir dedi Ethan ama şu an için iyi bir fikir değil. Korkma, bebek dışarı fırlamaz diyerek güldüm. Tatlım, her şey yolunda olacak dedim omzunu okşayarak. iPod'umu aldım ve kulaklığı kulağıma geçirdim. Yarım saat içinde dönerim dedim. Ethan'ın tek bir kelime daha etmesine müsaade etmemiştim. Jean'e el sallayarak apartmandan dışarı çıktım. Mayıs güneşi pırıl pırıl parlıyordu. Müziğin sesini açıp tempomu artırırken yüzüme ılık bir rüzgar çarptı. James sokağını koşarak geçerken bebeğin tekme attığını hissederek bir bebek arabasıyla birlikte koşmanın nasıl bir şey olacağını merak ettim. Her şey gibi ona da alışacağımı biliyordum. Yanımda bebeğimle uyanacağım sabahları hayal etmeye başladım. Onu bebek arabasına oturtacaktım ve birlikte koşuya çıkacaktık. Oğlum. Benim küçük oğlum. Belki de Ethan'ın tahmin ettiği gibi küçük bir kız. Kalbim artık fazlasıyla hızlı atmaya başladığından tempomu düşürdüm ve derin bir nefes alarak Elliot Körfezi'nden esen serin, tuzlu havayı içime çektim. Ardından müziğin sesini biraz daha açıp adımlarımı yeniden hızlandırdım. Tam o sırada yan taraftan yaklaşan bir şey gördüm. Bir araba, kırmızı bir araba yaklaşıyordu. Çok yaklaşmıştı. Kulağımda son ses çalan müzikle birlikte sola doğru bir hamle yaptığım sırada sol ayağım kaldırımdaki büyük bir yarığa takıldı. Bir an için havada uçtuğumu, bir tüy gibi süzüldüğümü hissettim. Aslında tampon bedenime çarptığında aldığım darbeyi pek hissetmemiştim. Yaşadığım şok acıyı köreltmişti. Sadece bir basınç ve derinlerimde bir yerde patlamaya benzer bir his vardı ve sonrasında her yer karardı. Gözlerimi açar açmaz kıstım. Tepemdeki ışıklar gözleri kör edecek kadar parlaktı ve halsiz göz kapaklarımın kırpışmasına neden oluyordu. Ethan solumda, annem ise sağımdaydı. İkisinin de üzerinde mavi birer ameliyat önlüğü ve başlarında da mavi başlıklar vardı. O da bulanık görünüyordu. Gözlerimi sıkıca kapatıp bir süre bekledikten sonra daha fazla odaklanarak açtım. Bacaklarımı neden hissedemiyorum? Ethan diye fısıldadım. Ne oldu? Bacaklarım uyuşmuş. Neler oluyor? Koşuyordum. Hafızam önce yavaş, sonra da arabanın çarpma anı kadar hızlı ve canlı bir şekilde yerine geldi. Bir araba diye kekeledim. Bana bir araba çarptı Ethan. Bebeğim. Karnıma baktım. Küçülmüş görünüyordu. Paniğe kapılmış bir halde ellerimi karnımın üzerine koydum. Hamur gibi, yumuşak ve boştu. Bir çığlık attım. Bebeğim nerede? Bebeğim nerede? Bebeğimi nereye götürdüler? Onu bana getirin. Cansız ve uyuşmuş bacaklarıma rağmen yerimden doğruldum ve ayağa kalkıp bebeğimi bulmaya kararlı bir şekilde yatağın kenarına atıldım. Ethan öne doğru fırlayarak beni nazikçe yatağa yatırdı. Hayır Claire, dedi usulca. Sesindeki hüsran ve acıyı anında fark etmiştim. Bebek, sus diye bağırdı annem. Annemden yana dönerek ona baktım. Ama o yalnızca Ethan'a bakıyordu. Henüz buna hazır değil. Ona biraz daha zaman ver. Ethan başını olumsuzca salladı. Bilmesi gerek. Ardından tekrar bana doğru dönerek yüreğimi parçalayan bir yüz ifadesiyle bana baktı. Hiçbir şey söylemesine gerek yoktu. Zaten biliyordum. Hayatımı sonsuza dek değiştirecek olan kelimeler dudaklarından dökülürken gözlerimi duvara dikerek öylece baktım. Bebek kurtulamadı. O da bir anda dönmeye başladı. Ethan yatağımın yanındaki bir sandalyeye oturdu. Onu kucağıma "Hayır" diye bağırdım. "Yapma, bana anlatma." Ethan gözyaşları içinde bana baktı. "Neden? Bir oğlumuz mu yoksa kızımız mı olduğunu bilmek istemiyor musun? Çocuğumuzu kaybetmeden önce kısacık bir süreliğine de olsa kucağıma aldığımı bilmek." "Anlatma," dedim. Yüzümü sağımdaki yastığa gömüp hıçkıra hıçkıra ağlayarak. "Bebeği sana getirdiler," dedi Ethan yanağından süzülen bir gözyaşını silerken. "Kendinde değildin ama..." "Sus," diye bağırdım. "Dayanamıyorum." Göğsümdeki bir kan lekesine bakarak oldukça şiddetli bir şekilde titremeye başladım. Hızla odaya giren bir hemşire koluma bir iğne enjekte ederek şırınganın içindeki soğuk sıvıyı damarıma bıraktı. Bedenim gittikçe gevşese de zihnimin içinde tutsak kalıyor, asla tanıyamayacağım bir bebek ve bu yüzden beni suçlayacağından korktuğum bir kocaya ait düşüncelerden kaçamıyordum. 9. Bölüm Vera. Oğlum kaybolduğundan beri gökyüzü şehri beyaz bir örtüyle örtüp hayatımı sonsuza dek değiştirdiğinden beri 6 gün geçmişti. Her gün sokak sokak gezip onu arıyor, geceleri ise Carol'in küçücük dairesinde nöbet tutarak dua ediyor, umut ediyordum. Eva diye bağırdı Carol'in, sabahın 7'sine doğru kapıdan girerken. Yorgun ve solgun görünüyordu. Fabrikada tek bir mola bile vermeksizin 12 saatlik gece mesaisine kalmıştı. "Git annene buzdolabından bir kalıp peynir getir," dedi. Çantasını bırakıp şöminenin önüne çökerek. Kanepede ona da yer açmak için yavaşça bacaklarımı topladım. Fakat ya fark etmedi ya da tekrar ayağa kalkamayacak kadar bitkindi. "Ama anne," Eva telaşlı bir şekilde önce bana sonra da annesine baktı. "Eva, ne dedim ben? Peyniri getir." Carol'in bana doğru dönerek sağ elini uzattı. Eli öyle şiddetli titriyordu ki irkildim. "Yarına kadar maaş yok. Dünden beri bir şey yemedim," diyerek pencereyi işaret etti. "Şu kahrolası kar artık bir dursa." "Ama anne," dedi Eva tiz bir sesle. "Vera teyze peyniri yedi." Çok özür dilerim dedim Caroline'in yanıt vermesine fırsat vermeden. Başka hiçbir şey kalmamıştı. Çoğunu Eva'ya verdim. Sadece bir lokma kalmıştı ve ben de... Caroline dizlerini göğsüne çekerek yüzünü ellerinin arasına gömdü. Sorun değil, sorun değil. Parmaklarının arasından kuru, yalnız bir hıçkırık süzüldü. Bu şekilde daha ne kadar devam edebiliriz bilmiyorum. Kira, yiyecek. Yine Bayan Harris'in kapısını çalmak zorunda kalacağım. Geçen hafta birkaç dilim ekmek ödünç istediğimde bana nasıl baktığını görmeliydin. Aylardır süt alamıyorum. Eva süt içmeyi hak ediyor. Aniden bana bakarak kazağının koluyla gözyaşlarını sildi. Şu halime bak. Sen çocuğunu kaybetmişken oturmuş zırıl zırıl ağlıyorum. Eski dostumun yanına diz çöktüm. Çökmüş yanakları ve soğuk bakışlarıyla bir deri bir kemikti. Bundan yalnızca 4 yıl önceki tanıdığım, dünyayı parmağında oynatan kadınla tam bir tezat oluşturuyordu. Hayır, daha fazla kalamazdım. Caroline'in ihtiyacı olan en son şey doyurulacak bir başka boğazdı. Gitme vaktim geldi dedim duvardaki paslı bir çiviye asılı olan hırkamı alarak. Hayır diye bağırdı Caroline, çabucak ayağa kalkarak. Kolumu yakalayarak beni tekrar kanepeye oturmaya zorladı. Buna asla izin vermem. Gidecek başka hiçbir yerin yok. Otur oturduğun yerde. Başımı olumsuzca salladım. Bak beni bir yana bırak. Eva'yı bile zor doyuruyorsun. Ayrıca eve dönmem gerek. Ya ev sahibin ne olacak? Bir çaresine bakacağım dedim belli belirsiz. Daniel eve döndüğünde orada olmalıyım. Kelimeler ağzımdan çıkarken yüreğimin ferahladığını hissettim. Elbette eve gelecek. Küçük oğlumun kapıdan içeri girdiğini, yanağındaki minicik gamzesiyle gülümsediğini hayal ettim. Bana doğru koşacaktı ve burnumu alnına bastırıp kokusunu içime çekecektim. Yumuşacık, sarı bukleleri gözyaşlarımla sırılsıklam olacaktı. Büyük bir karışıklık oldu diye açıklama yapacaktı. Yağan karı gördüğünü, sonra da kaybolduğunu söyleyecekti. Merhametli bir aile onu fırtına dininceye dek evine almıştı. Ona iyi davranmış, sıcak bir yatak, hatta sıcak çikolata vermişlerdi. Kendi kendime gülümsedim. Ah tatlım diye haykırdı Caroline. Daniel'ın eve döneceğine inanmayı ne kadar istediğimi Tanrı biliyor. Ama bir yerden sonra hayır diye çıkıştım, gözlerimi sımsıkı yumarak. Derin yatıştırıcı bir nefes aldım. Daniel eve dönecek, biliyorum. Kapıya doğru yürüyüp kapı tokmağını tuttum. Tam dışarı adım atacağım sırada birinin eteğimi hafifçe çekiştirdiğini hissettim. Vera teyze diye fısıldadı Eva. Gözleri iri ve tedirgindi. Dizlerimin üzerine çökerek ona baktım. Efendim tatlım. Bana bir kağıt parçası uzattı. Bunu senin için yaptım. İri bir gözyaşı yanağımdan süzülerek dudağımın kenarına yerleşti. Tuzlu ve acıydı. Ah bu çok güzel. Güzel hayatım dedim. Eva'nın benim için çizdiği resme bakarak. Şuradaki Daniel dedi. Elinde oyuncak ayı olan bir çöp adamı gösteriyordu. ''Şu da benim.'' diye ekledi. Kabaca çizilmiş çocukların arkasında üçüncü bir kişi gözü çarpıyordu. Herhalde bir kadındı. Özenle çizilmiş şapkası bir tavus kuşunu andırıyordu. ''Bu kim Eva?'' Eva yüzünü buruşturdu. ''Hiç kimse.'' ''Ama biri olmalı.'' dedim. ''Onu hemen arka tarafa çizmişsin. Kim o tatlım?'' ''Sadece bir kadın. Hepsi o.'' Anladığımı belirtircesine başımı salladım. ''Pekala.'' dedim tekrar ayağa kalkarak. Bu resmi çok sevdim. Teşekkür ederim. Onu daima saklayacağım. Tekrar gelebileceğini biliyorsun dedi Caroline. Ben kapıdan çıkmadan önce her zaman beklerim. Daha fazla bastıramadığım bir kararlılıkla cevap verdim. Her şey için teşekkür ederim canım arkadaşım. Eve giden aşina olduğum güzergahı yürürken ayaklarımın yere değdiğini hissetmiyordum. Sanki havada süzülüyordum. Kederi içinde kaybolmuş, gözle görülmeyen bir hayalet gibiydim. İnsanlar yanımdan geçiyor fakat hiçbiri bana bakmıyordu. Beni görüyorlar mı? Tavernanın önünde oyalanan öfkeli adam kalabalığını iterek kendime yol açtım. Etrafa leş gibi bira, tütün ve bir önceki geceden kalma terli vücutların kokusu hakimdi. Affedersiniz dedim kapı eşiğinde duran iyi görünüşlü bir adama. Bay Ivanov'u gördünüz mü acaba? Bay Ivanov fırtına sabahı tavernada çalışıyordu. O gün dikkat çeken bir şey ya da birini görmüş olabilirdi. Adamın tebessümü alaycı bir gülümsemeye dönüştü. Sorduğum sorudan anında pişman olmuştum. Duvar ustası Ivanov mu? Evet dedim yavaşça merdivenlere doğru sokularak. Adam çenesindeki kirli sakalı sıvazlayarak bir adım yaklaştı. Ne yapacaksın onu? Onunla konuşmak istiyorum dedim. Pekala öyleyse hapse girmen gerekecek dedi adam eğlenen bir ifadeyle. Dün gece tutuklandı o. Tutuklandı mı? Doğru duydun, dedi adam. Karısını dövmüş, onu epey kötü yaralamış. Doktor kadına dikiş atmak zorunda kalmış. Kalp atışlarım bir anda hızlandı. Bay Ivanov'un Daniel'a ne kadar nazik davrandığını, onunla nasıl yumuşak bir şekilde konuştuğunu hatırladım. Tıpkı bir baba gibiydi. Tüylerimin ürperdiğini hissettim. Onun zorba tarafını nasıl göremedim? Adam biraz daha yakınıma sokuldu. Eğer sana hoşça vakit geçirtecek başka birini ararsan ben... İyi günler, dedim onu iterek. Eteğimi toplayıp merdivenlerden yukarı koşmaya başladım. İkinci kata çıkarken az kalsın merdiven sağanlığında kendinden geçmiş yaşlı, sakallı bir adama takılıp düşüyordum. Cebimden çıkardığım anahtarı yuvasına yerleştirirken nabzımın atışını elimdeki bir damarda hissediyordum. Kalbim adeta yerinden çıkacaktı. Belki Daniel evdedir, kiraz ağacına tırmanıp küçük pencereyi açmıştır. Belki de içeridedir. Anahtarı döndürdüğümde kımıldamadığını fark ettim. Sağa sola döndürerek tekrar denesem de bir işe yaramıyordu. Tanrım, Bay Gerritsen kilidi değiştirmiş olmalı. Hayır, diye bağırdım yanağımı kapıya dayayarak. İçeride bazı ayak sesleri duydum. Merhaba, diyerek kapıyı yumrukladım. Merhaba, kim var orada? Kapı tokmağı dönmeye başladığında ürkerek geri çekildim. Kapıda 11 yaşından büyük olmayan şaşkın bir kız belirdi. Yardımcı olabilir miyim, diye sordu. Onu iterek içeri girdim. Burada, benim evimde ne işin var? Daniel nerede? Merdivenlere koştum. Daniel, anne geldi. Annen eve geldi. Mutfaktan beyaz, kırışık gömlekli bir adam çıktı. Gömleğinin yakası lekeli ve sararmıştı. Pantolon askıları pantolonundan aşağı sarkıyordu. Bu kim, Jane? Kız omzunu silkti. Bilmiyorum baba, bu evin ona ait olduğunu söylüyor. Bu benim evim, diye kekeledim. Neden buradasınız? Oğlum nerede? Daniel? Bir yanlışlık olmalı, dedi adam. Buraya 3 gün önce taşındık. Ev sahibi bir önceki kiracının öldüğünü söyledi. Ölen kiracının hiç akrabası yokmuş. O yüzden eşyalarını da $5 bize sattı. Ölmüş mü? Adam omuzlarını silkti. Size ölmüş gibi mi görünüyorum? Evimden ve hayatımdan geriye kalanlara baktım. Babamın ölmeden önce yaptığı, kenarlarında oyma çiçekler bulunan küçük sehpa, eski püskü ama gayet rahat olan 2 sandalye ve 4. caddeye yaptığımız yürüyüşlerde Daniel'ın benim için topladığı kır çiçeklerini doldurduğum beyaz vazo. Benim eşyalarım, benim hayatım elimden alınmıştı. Kız umursamaz bir şekilde kanepenin üzerindeki oyuncak bebeğini alıp üst kata çıktı. ''Burada bekleyin.'' dedi adam. Sinirlendiği her halinden belliydi. Ocaktaki yemek taşıyor. Adam odadan çıkar çıkmaz merdivenlere doğru birkaç adım attım. Duvara küçük, çekmeceli bir dolap dayalıydı. Gizli bölmeye ulaşana dek bütün gücümle dolabı itmeye başladım. Sonrasında da bölmeyi açarak bir iç çektim. Daniel'ın kuş tüyleri, deniz kabukları. Oda bir anda anılarla dolmuştu ve her ne kadar o anıların arasında kalmak istesem de fazla vaktim olmadığını biliyordum. Çantamı açıp Max'i çıkardım. Küçük ayıcığın mavi papyonunu düzelterek onu gizli bölmenin içine yerleştirdim. O buraya aitti ve Daniel onu yeniden bulacaktı. Kalbim öyle söylüyordu. Ayak seslerini duyar duymaz bölmenin küçük kapağını kapattım. O esnada yere düşen çantamı hızla yerden aldım. ''Ne yaptığınızı sanıyorsunuz bayan?'' diye sordu adam şüpheyle bana bakarak. ''Ben sadece...'' adam kaşlarını çattı. ''Sizden derhal bu evi terk etmenizi isteyeceğim.'' Lütfen, dedim, eğer küçük bir erkek çocuğu görürseniz, eğer sizi tekrar görürsem polise ihbar edeceğim. Kız yeniden odaya girdi ve babası beni kapının önüne atıp kapıyı gürültüyle çarpmadan önce anlayışlı gözlerle bana baktı. Sokağa çıktığımda çantamın içindekileri gözden geçirdim. İçi bomboş da olsa cüzdanım yerinde durduğu için bir nebze sevinmiştim. Ancak Eva'nın küçük resmi onun kadar şanslı değildi, düşmüş olmalı, diye geçirdim içimden. Uyuşmuş bir halde kaldırımda yürümeye başladım. Sıcacık kabanlarla sarmalanmış çocuklar sokakta seksek oynuyor, anneleri ise onlara sesleniyordu. Daniel, diye haykırdım boş yere. Yukarıda dönüp duran martılar alay edercesine üzerime çullanıp çığlık atıyorlardı. Dünya ile içindeki tüm canlılar zalim ve umursamaz görünüyorlardı. ''Vera, sen misin?'' diye seslendi karşı kaldırımdaki tanıdık bir ses. ''Cüven?'' ''Ah tatlım'' dedi Cüven yanıma gelerek. ''Senin için o kadar endişelendim ki az önce Karen'i gördüm. Bana neler olduğunu anlattı. Çok üzüldüm.'' ''O gitti'' dedim. Dudaklarımdan dökülen kelimeler kulağıma sanki bir başkasının ağzından çıkmışçasına yabancı geliyordu. Gitti de ne demek? İşten döndüğümde evde değildi dedim. Gözlerimin yaşlar yüzünden yağdığını hissedebiliyordum. Polis hiçbir şey yapmıyor çünkü onun kaçtığını düşünüyor. Ama Civan, o asla evden kaçmazdı. Civan kolunu omzuma atarak beni kendine çekti. Şu haline bir bak dedi. İskelete dönmüşsün, bir şeyler yedin mi? Hayır dercesine başımı salladım. Civan hafifçe koluma vurdu. Bu soğukta burada dikilip ağlamanın bir manası yok. Ayrıca günlerdir bir şey yememiş gibi görünüyorsun. İzin ver de sana sıcak bir yemek alayım. Karnım gurulduyordu. Böyle bir zamanda karnımı doyurmak için vakit kaybetmekten nefret ediyordum. Fakat halsizlikten bayılacak olursam Daniel için bir şeyler yapamayacağımı da biliyordum. Bu yüzden Civan'ın teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Tamam dedim usulca. Mutlu zamanlarımızda akşam yemeği yediğimiz küçük bir kafe olan Lincoln's'e girdik. İki jambonlu soslu sandviç dedi Civan tezgahın arkasındaki garsona. Yemeklerimiz geldikten sonra dalgın bir şekilde yemeye başladım. Yediğimden hiçbir tat almıyordum. Bir şeylerden keyif almak her nedense yanlış bir şeymiş gibi geliyordu. Onun yerine uyuşukluk hissiyle avunuyordum. İşe geri dönecek misin diye sordu Civan. Bir iç çektim. Sanırım dönmek zorundayım. Tabii hala beni bekleyen bir işim varsa o günden beri yarım düzine mesai kaçırmış olmalıyım. Estella anlayışla karşılayacaktır. Başımı iki yana sallayarak gerçekten öyle mi düşünüyorsun diye sordum. Senin için onunla konuşurum dedi Civan. Cüzdanından az miktarda bozuk para çıkarıp hesabın üzerine bıraktı. Benimle otele gel. Açıklamayı ben yaparım. Otelin hizmetli odasındaki radyatör eskisi gibi çatırdayarak ıslığa benzer sesler çıkarıyordu. Kocaman yığınlar halindeki çarşaflar ütülenmeyi bekliyordu. Estella her zamanki gibi eski masasında oturuyordu. Buna rağmen her şey farklı görünüyordu. Daniel'ın kayboluşundan bu yana dünyanın ekseni kaymış ve her şeyi sonsuza dek değiştirmişti. Nihayet geldin diye karşıladı beni Estella alay edercesine. Civan beni savunmak için atıldı. Başından neler geçtiğine inanmayacaksın Estella dedi. Oğlu kaçırıldı. Gece gündüz sokaklarda oğlunu arıyordu. Estella'nın kısılan gözlerinde bir an için bir merhamet ışığı yakaladım. Pekala dedi önündeki bir kağıda dikkati dağılmış bir şekilde göz gezdirerek. Bu çok üzücü. Yani tekrar işine dönmesine izin verecek misin diye sordu Civan. Estella bir iç çekerek kağıdı katladı ve onu bir zarfın içine sokuşturdu. Keşke verebilseydim dedi ama çoktan bir başka kızı işe aldım. Ne yaptın diye sordu Civan öfkeyle. Bunu nasıl yapabildin? Bak bu zavallı kadının işe her zamankinden çok ihtiyacı var. Oğlunun kaybolmasına rağmen burada işinin başında. Muhakkak ona verecek bir işin vardır. Estella başını olumsuz anlamda salladı. Ne yazık ki yok. İşe gelmedi. Ben de onun yerine bir başkasını tutmak zorunda kaldım. Gücenmek yok diyerek burnunun üzerindeki gözlüklerini düzeltti. Tartışma sona ermiştir. Civan, 6. kattaki odanın temizlenmesi gerekiyor. Elini çabuk tut. Peki efendim diye homurdandı Civan. Birlikte koridora çıktık. Başımın ağırlaştığını hissediyordum. Civan, sen elinden geleni yaptın. Beni merak etme. Topladığım bütün bahşişleri sana vereceğim dedi Civan. Yeniden ayaklarının üzerinde durana kadar öyle yapacağım. Katiyen olmaz diye karşı çıktım. Yine de çok naziksin. Civan benimle lobiye kadar geldi. Peki nasıl geçineceksin? Bir yolunu bulacağım dedim. Daima bir yolunu buldum. Şimdi Estella seni bulmadan önce 6. kata çıksan iyi olur. Civan başıyla sözlerimi onayladı. Pekala, kendine dikkat et Vera. Edeceğim. Civan hizmetli asansörünün bulunduğu koridora yönelerek gözden kayboldu. Ne yapacağımı ya da nereye gideceğimi bilemez bir halde bir süreliğine öylece kala kaldım. Birkaç adım attıktan sonra lobideki fazlaca kabarık olan beyaz çizgili mavi bir koltuğa oturdum. Otelin zengin müşterileri için tasarlanmış bir koltukta dinlenmek kendimi iyi hissettirmişti. Bacaklarım ağrıyordu ve ayakkabımdaki delik yüzünden ayağımda büyük bir kabarcık oluşmuştu. Gözlerimi kapattım. "Affedersin," diyen bir ses beni daldığım hülyalardan çekip çıkardı. "Senden burayı terk etmeni rica edeceğim." Gözlerimi açtığımda karşımda Martha adındaki yaşlı bir kadın olan resepsiyon görevlisini gördüm. Bu lobinin yalnızca Olimpik Otel'in müşterileri için olduğunu herkes kadar iyi biliyorsun. Başımı olumlu anlamda sallayarak ayağa kalktım. Affedersin dedim kapıya doğru topallayarak. O sırada tam arkamdan o da bir misafir diyen kalın bir erkek sesi duydum. Sesten yana döndüğümde bir önceki hafta çatı katı suitinde tanıştığım Lon Edwards ile karşılaştım. Bugün tamamen giyinikti. Benim misafirim, dedi Marta'ya otoriter bir şekilde. Marta yüzümdeki şaşkın ifadeyi görmezlikten gelerek bakışlarını yere indirdi. Ah evet Bay Edwards, dedi tatlı bir gülümsemeyle. Elbette. Marta hızla resepsiyona döndükten sonra Lon bana bakarak gülümsedi. Vera'ydı değil mi? Evet dedim. Benim için bunu yapmanız çok hoştu. Ama gerçekten yardıma ihtiyacım yoktu Bay Edwards. Yine de dedi, sizi akşam yemeğine çıkarmak isterim. Başımı sertçe iki yana salladım. Yapamam. Ah haydi ama Bayan Ray, sadece bir akşam yemeği, dedi Lon şakacı bir şekilde. Eminim sizi ikna etmenin bir yolunu bulabilirim. Parmaklarını şıklatmasıyla birlikte kendi yaşının ve boyunun yarısı bir adam yanımıza yaklaştı. Buyurun efendim, dedi adam. Andrew, bu Bayan Ray. Onu kuaföre ve en seçkin mağazalara götür. İstediği her şeyin yapıldığından emin ol. Adam anladığını belirtircesine başını salladı. Bayan, hazır olduğunuzda araba dışarıda sizi bekliyor olacak. Hayır dedim bir anda. Hayır, yapamam. Demek istediğim, benimle ilgilenmeniz büyük incelik Lon, yani Bay Edwards. Fakat anlamıyorsunuz. Oğlum kayboldu. Onu kaçırdılar. Sizinle akşam yemeği yiyemem çünkü onu bulmak zorundayım. Lon'un gözlerinde beliren şefkat ve anlayışı görür görmez anlayışa ne kadar aç olduğumu fark ettim. Biraz anlayış için adeta ölüyordum. Dizlerimin bağının çözüldüğünü hissettim. Seni zavallı şey, dedi Lon. Polise başvurdun mu? Evet dedim ama hiçbir şey yapmıyorlar. Onun kaçtığını düşünüyorlar. Birkaç telefon görüşmesi yapacağım. Emniyet müdürünü tanıyorum. Yüreğim bir anda ferahladı. Gerçekten mi? Lon'un yüzü güvenilir ve emin görünüyordu. Kesinlikle dedi. Okula birlikte gitmiştik. Duraklayarak göz kırptı. Belki detayları akşam yemeğinde konuşabiliriz. Derin bir nefes aldım. Bir an için yeni bir umut bulmuştum. Lon ne yapacağını bilirdi. O güçlü bir adamdı. Daniel'ı bulmam için bana yardım edebilirdi. Hazır mısınız Bayan Ray? Diye sordu Lon'un yardımcısı. Bir işim, evim, oğlum olmadan başka nereye gideceğim ki? Bilhassa Daniel'ı bulmama yardım edebilecekse neden Lon Edwards'ın arabasına binmeyeyim? Evet dedim, mağlup olmuş bir şekilde iç çekerek. Hazırım.